Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem podcast'ine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız, yanında her zaman olduğu gibi Hamdi Kellecioğlu ve Levent Pekcan var. Nasılsınız?
Merhabalar. Merhabalar. Selamlar herkese. İyi bayramlar diyelim.
Evet.
Geçti ama.
Evet, onu söyleyelim. Gerçekten
tatil
bunu...
Tatil sürüyor ama.
Tatil sürüyor. Cuma günü çekiyoruz. Hani daha önceden çekip stokladığımız bir şey değil. Hakikaten cuma günü çekiliyor.
Zaten haberler olmuyor ki. Stoklama şansı yok.
Gündemin hep taze olması gerekiyor. Biz de bu cuma ofise geldik.
Evet.
Bütün ekip. Çekmek için gündemi. Umarım değer geldi bize.
Dediğiniz gibi tatil devam ediyor. Ufaktan dönüş yoluna geçenler de olmuş. Ama giderken 100 kişi ölmüş yollarda.
Yani o kadar çok araba yola oluyor. Çıkarsa kaza olacak tabii. Yani ya, olmasın tabii de olacak. Hani istatistik için ben konuşuyorum.
İstatistik öyle gösteriyor, evet.
Geçen şeylerden yüksek mi, bayramlardan yüksek mi alacak?
Onu araştırmadım ama... herhalde ortalamanın üstünde değildir. Yoksa bayağı bir olay olurdu.
Çok da bir şey ifade etmez. Çünkü bu bayram özel. Hani 9 günlük tatil. Bayram değil de tatil diyelim. Hmm. Bu tatil 9 gün olunca hani arabayla yola çıkma oranı da farklı olmuştur. Kesin.
Doğru.
Tabii.
Geçen bayramın önceki haftasından gidenler var ya.
Hmm. Tabii.
Ben bayramın ikinci günü yola çıktım. Hani herkes gitmiştir artık. Yollar boştur diye. Bu sefer de şeye takıldım, şu köprü açıldı ya. He. Herkes oradan bir geçmek için yola düşmüş. İstanbul'un çıkışı deli gibi kilitti. O sapağa kadar trafikte gittim, ondan sonra açıldı yol.
Şimdi bunların bir de geri dönüşü var tabii. İnşallah hani şimdi kazasız belasız
yavaştan
gelirler.
Yavaştan başlayacak geri dönüş. Evet. Çilesi diyelim, çünkü hakikaten çile.
Öyle. Evet, ilk maddeden başlayalım. Nvidia GeForce GTX 1060. Geçen hafta söylemiştik 7 Temmuz diye.
İşte en kötü saklanan sırlardan birisi oldu.
Evet.
Bu 2 hafta önce bunun basına duyurusu mu diyeyim, işte tanıtımı yapıldı ya da işte anlatımı yapıldı. Aman kimseye söylemeyin dendi. Hani gizlilik anlaşması imzalandı. Tabii anında bütün bilgiler internete yayıldı. Her zaman olduğu gibi bizim gibi imza atanlar gizlilik anlaşmasına mağdur oldu. Çünkü imza atmayan adam her türlü konuşabiliyor bunu. Sen konuşamıyorsun.
Doğru.
Neyse, herkes zaten bütün bilgileri öğrenmişti. Bu hafta da gizlilik anlaşması bitti. Ürün de yolda.
Evet, o da daha var. Hani ürün piyasaya çıkmadı aslında. Sadece resmi duyurusu yapıldı. Ayın 19'undan itibaren bulunacak diyelim diye.
İşte her üretici sürecek mutlaka. Bu Nvidia'nın bir şekilde 1070 ve 1080'den daha fazla heyecan duyduğu bir kart. Çünkü
öyle.
Ucuz.
$250.
Nvidia diyor ki 980,
evet,
performansını ben herkese bu kartla diyor herkese getireceğim. Yani $250 verebilen herkese sunacağım diyor. Biz o 250 tabii o Türkiye'de işte 300'de 1000 lira. Tamam, 1000 lira artık alıştık 1000 liraya. 1000 liraya 980 performansı neden olmasın?
Süper bir şey olsun.
Yani doğrudan zaten AMD'nin bu rakibi olarak çıktı aslında. 480'in rakibi.
Bu yine yeni üretim teknolojisiyle üretilmiş. Yeni mimaride bir işlemci. 1280 shader var. Ya da işte çekirdek diyor Nvidia. Kaplama ünitesi diyebilirsin. 1280,
evet,
iyi sayı. Gayet güzel. Saat hızı 1.7 GHz'e kadar çıkıyor. Turboladığında.
Doğru.
Yüksek. Hani neredeyse 2 GHz. Çok yüksek. 6 GB bellekle geliyor. Şu an için başka modeli duyurulmadı. Hani daha az bellekli, daha ucuzu falan olur mu? Olur ama 6 GB. Bundaki bellek GDDR5. GDDR5X değil. Hı hı. O 1080'deki gibi değil. Güç tüketimi düşük. 120 Watt demiş Nvidia. Tek 6 pinlik güç girişi var. Dolayısıyla bu kartın bir 970 miniler falan gibi bir minisi olur mu? Olur gözüküyor. Ben özellikle çıkış kısmını beğendim. DisplayPort 1.4 var.
Hmm.
Hani Ati'nin, AMD'nin nimetlerini anlata anlata bitiremediği DisplayPort 1.4 3 tane. HDMI 2.0B var. HDMI'nin en son hali. Bu portların hepsi hani 4K'yı, 5K'yı falan verebilen, 4K'da 60 Hz, 60 FPS bunu verebilen portlar. Şimdi eski kartlarda bir de öyle sıkıntı var çünkü. Bunlar DisplayPort 1.4 HDMI 2.0B görüntü çıkışının şu andaki en üst noktası, şahikası. Çok iyi. Bir tane referans kartta DVI çıkış da var ama hani HDMI'yi zaten DVI'ye çevirirsin. O çok şart değil ama elinde eski monitörü olan için tabii nimet. Kağıt üzerinde güzel gözüken bir kart. Nvidia tabii ki bu kartın örneklerini yetiştiremedi. Hı hı. Hele bizde zaten araya bu tatil girdi falan, hiçbir şansı yoktu yetiştirme şansı ama dünyada da yetiştiremedi gördüğüm kadarıyla.
Öyle, hiç benchmark çıkmadı böyle detaylı bir şey.
Ama ben sevindim ve firmaların birazcık da böyle bizim paramızla 1000 lira düzeyinde bir rekabete girişmesi
güzel.
Herkes için iyi haber bence.
Kesinlikle. Yalnız AMD'nin 480'i bunun çıkışını biraz aceleye getirtti Nvidia'ya, öyle gözüküyor.
Öyle, öyle.
Çünkü hızlandırdı, evet.
Şimdi Nvidia, şimdi AMD performans yarışını Nvidia'ya bıraktı. Tamam, hani 1070-1080 ile Nvidia rakipsiz duruma geldi performansta ama bunlar pahalı kartlar.
Öyle.
AMD hemen ucuz kategoriye saldırdı. Şimdi dolayısıyla Nvidia da hemen oraya da bir ürün, bir yanıt vermek durumunda. Tabii şimdi şu var, AMD 470-460'ı da duyurdu. Bunlar bayağı ucuz kartlar olacak.
Hı hı. Evet.
Nvidia'nın da bu yeni Pascal kartları bir şekilde hani 50 dolarlık karta kadar
düşecektir.
Seriyi tamamlaması lazım.
Nvidia ile ilgili yurt dışındaki en çok konuşulan konu bu kartların yetiştirememeleri piyasaya. Genel olarak talebe karşılayamıyorlarmış şu anda.
O çok gördüğümüz bir şey.
Evet. Onun dışında bir sorun yok gözüküyor. Öte yandan AMD tarafında RX 480'in bir sorunu vardı. Geçen hafta konuşmuştuk. PCI Express'ten daha 75 watt'ın üzerinde güç çekiyordu. Ve bunun hani anakartların özellikle böyle hani çok iddialı olmayan anakartlarda sorun teşkil etmesi gibi bir soru, şey vardı.
Hepsinde değil ama bazı evet. Test örneklerinde öyleydi değil mi?
AMD'nin iddiası o. Ben, ama herhalde hepsinde olsaydı da daha çok sorun duyardık diye düşünüyorum. Neyse onu sürücüyle çözeceğiz diye bir açıklama yapmışlardı. O sürücü çıktı.
Sürücü çıktı.
Dün çıktı.
Ve çözüldü söyleniyor.
Evet.
Ama performans
şöyle,
olumsuz etkiyle çözülüyor.
İki türlü abi. Şöyle, birincisi artık PCI Express slotunda abanmayacak. Güç kaynağından çektiği güçten telafi edecek şekilde halletmişler. Ama bir de mod koymuşlar içine, daha önce olmayan. Bu kapalı geliyor. Uyumluluk modu demiş AMD bunun adına. O zaman senin dediğin gibi oluyor. Onu açarsan kartın performansından biraz kaybediyorsun. Ama hani hiçbir şekilde fazla güç tüketmiyor. Düşük güç modu gibi bir şey yani senin anlayacağın.
Ya işte bunlar beni mutlu etmiyor. Bir sorun var. Sorunu çözmek için kartın hızını düşür. Bilmem neyse şunu yap, bunu yap. Yani böyle olmamalıydı.
Evet.
Umutlar neydi? Oluşturulan heyecan neydi? Aralık ayından beri konuşuyoruz. Şöyle güzel olacak, böyle güzel olacak. Kart çıktı, yok uyumluluk modu bilmem ne. Bu ne ya, para verip satın alıyorsun. Sen firmanın test ekibinde çalışan insan değilsin ki. Niye ben öyle. Bu sorunları kendi bilgisayarımda çözeyim? Bu ürün kutuya konulup çarşıya çıktıysa hiçbir sorun olmamalı. Ben bu tür en azından böyle sorunlar olmaması lazım. Yani sürücüde bilmem ne sorunu var, anlarım, düzeltilir. Bu ne? AMD yine yaptı yapacağını. Ben öyle. Çok mutsuzum.
Bunun yani ben 480 kart alacak olsam şeyini beklerim. Yine referans tasarımı olmayan kartları beklerim. Çünkü onlar da muhtemelen daha güç konusu çözülecek. Hani daha çok güç tüketecek gözüküyor. Bir defa AMD'nin hani o iddia spek tutmayacak bu kartta. Performansı istiyorsan bu kart güç çekiyor. Ve onun içinde işte 8000'li versiyonları falan olacak gözüken o.
Karşında inanılmaz bir rakibin var. Onun karşısında Nvidia gibi bir müthiş bir rakip karşısında böyle bocalamalarla falan
evet.
Bir rekabet olmaz. Yani Nvidia ezer geçer. Şimdiye kadar hani niye tamamıyla ezip geçmedi? Gerçi geçip geçti belki de. Hala yine küçük oranların peşinde AMD. Bak bu tür sorunlar Nvidia'da da yıllardır hani şu Charlie Demircihan'ın semi accurate sitesine bakarsan Nvidia her sene batıyor. Ama Nvidia'ya hiçbir şey olmuyor. Bütün krizleri aşıyor adamlar. Bu da firmanın çok doğru yönetildiğini gösteriyor. AMD'ye bakıyorsun. Ne oldu? Yani şu Polaris ne kadar umutlar, ne kadar büyüktü. Bizi de etkilediler, bize de anlattılar, bizim de aklımıza yattı. Biz de heyecanlandık, o heyecanı paylaştık. Biz de izleyicilere aktardık duyduklarımızı, öğrendiklerimizi. Sonuç bu. Hı hı. Artık ne yapacaklar, nasıl yapacaklar bilmiyorum. Ha tamam, şimdi tabii senin dediğin gibi şöyle bir şans var. O kartlar piyasada satılmayacak. Herkes kartını kendi yapacaksa, hı hı, belki hani mühendisi de doğru düzgünse firmanın bir şeyler, bir çözüm, bir şeyler geliştirir.
Evet.
Ama işlemcinin kendisinden kaynaklanan şeylerin de öyle kart tasarımıyla aşılacağına falan çok inanmıyorum.
Abi şeye ne diyorsun? Şimdi dikkat ettiysen AMD ile Nvidia'nın arasında ciddi bir saat frekans farkı var. Tamam, elma ile armut olabilir ama yani 14 nanometrenin kendisi sence böyle bir şeye yol açmış olabilir mi?
Şimdi orada şöyle bir tartışma var. Her zamanki gibi AMD'yi kendi çocuğu olan Global Foundries yaktı.
Evet.
İddiası var.
Öyle bir iddia
Global,
var.
Global, şimdi bilmeyenler için biraz arka plan yapalım. AMD işlemci üretme fabrikalarına sahip bir firmaydı. Geçmişte bir tarihte bu fabrikaları ayırıp ayrı bir firma haline getirdiler. Global, evet, Foundries diye. Ve kendileri de hani oraya iş yaptırmaya, hı-hı, başladılar. Müşterisi oldular o firmanın. Ama o AMD'nin kendi çocuğu, AMD'nin yüzünü hiç güldürmedi. Hiç. Nvidia Tayvanlı meşhur TSMC,
evet,
ile çalışıyor. AMD kendi çocuğuyla çalışmayı seçti. Hatta AMD birazcık ona mahkum gibi bir şey. Hmm. Geçmişte ondan kurtulmak için üzerine para mı veriyordu? Deniyor ki ya yine hani sorunlar, yüksek hıza çıkamaması, AMD'nin Yonga'sının daha fazla güç tüketmesi, bunlar Global Foundries'in sorunu, hı hı, deniyor. Ama yani şimdi ben aslında bakarsan hani bu yorumları yapan kimse yarı iletken hani transistör düzeyinde konuşacak delillere sahip değil. Yani, hı hı, bilgisi olabilir ama hani tabii, bunu tabii bir şeye dayandırmak zor. Fakat tabii ki biz uzman yorumlarını kale alıyoruz. Böyle bir güçlü bir akım var. Hı hı. AMD'yi yine GloFo, Global Foundries yaktı şeklinde bir yorum var. AMD benim bildiğim TSMC'de de üretim yaptıracak. Hmm. O bakalım o yongalar hangi kartlarda gelecek. Belki de bir sürprizle mi karşılaşacağız, belki, bilemiyoruz. Ama tek istediğim şu olur. O kartlar, o yong, eğer bir fark olacaksa o yongalar başka kartlarda olsun.
490 olsun.
Heh, yani yoksa insanlar bir de eskiden şey vardı, bir Build by Ati. Bir de Powered by Ati miydi?
He,
öyle,
evet,
bir kavga vardı. Bazı kartlar,
doğru,
Ati varken Ati'nin kendi tarafından üretildiği, doğru, iddia edilirdi. Bazıları da partner, doğru, kartlardı.
Evet, aynen öyle.
Onu ararlardı insanlar, BBA olanı. Hı-hı. Kendilerince işte bazı delillerle, forum muhabbet kültürüyle ararlardı falan. O durumlar oluşmasın ya. Aynı kartın iki içi, adı aynı, modeli aynı, içi farklı. Öyle bir durum olmasın, felaket olur hepimiz için.
Evet, evet.
Neyse. İki firma da hamlelerini yaptılar.
Evet. Sonuçta abi 1000 liraya geçen senenin en yüksek kartlarının performansını hem AMD'de hem Nvidia'da alabiliyorsun. Evet. Bu güzel bir şey.
Yani birkaç ay önce 2000 liranın üstüne aldığın performansı, evet, değil mi? 1000 liraya alır hale geldin.
Şimdi tabii Nvidia 1060'la birlikte performans dışındaki kavramları da zorluyor. Mesela işte oyunlarda ekran görüntüsü almak için yeni bir, hmm, sistem duyurdular.
Ansel.
Artık free kamera, yani ekran görüntüsü almıyorsun. Hani ekran görüntüsü alma tuşuna bastığın zaman kamera o 3 boyutlu dünyada serbest. Sahneyi farklı bir yerden çekebiliyorsun o görüntüyü.
Evet.
Sadece senin monitöründeki görüntü değil yani artık.
Tabii tabii.
Destekleyen oyunlar.
Oyunlar da destekleyecek, evet.
Doom galiba destekliyor.
teker gelecek.
Emin değilim ama işte yayın artacak. Diğer taraftan AMD'nin de haklı olarak çok bahsettiği H265 sıkıştırma konusu. Evet. Çok gerekli günümüzde bu oyun yayınları, oyun kayıtları standart haline gelmişken. Nvidia o konularda tabii GeForce Experience gibi başarılı bir kart daha var ellerinde. Koz diyeyim. Yani kart deyince ekran kartıyla karışmasın. Bir kozları var, güçlü bir kozları var. Bakalım ben 1060'dan sevindim. 960'ın yerine çok
anormal bir sıçrama abi.
Sıçramayla bir kart geliyor. Tabii 960'dan pahalı ama bir yandan da 6 GB.
Ya şey dedikodusu vardı. 3 olacak. Yani 3 ve 6 olacak diye. Ama yok, direkt 6 çıktı. Bakalım 3 olacak mı ileride?
Şimdi tabii 6 GB olan Nvidia'nın sergilediği ettiği kart ama ya bence burada bir 3'ün ihtimali var. Ha şu olabilir. Şimdi 970'te yaşadığımız gibi bir şeyler olur mu? 970'teki tamam sorun biraz farklıydı ama belki bunda bir 3'ü çıkınca bellek bant genişliği düşer mi?
Hmm.
O zaman istemeyiz.
Şimdi 6'da düşüş birazcık oldu. 192 bit 6'nın şeyi, bellek bant genişliği. Normalde kart 256 idi ama 3'te daha da kısılırsa tabii hoş olmaz.
Evet. Ya 6 GB güzel tabii. Yani standart böyle olsa, en azından 4 olsa minimum. Hiç fena olmaz.
Evet. Bakalım göreceğiz. Bir diğer haber. Avast AVG'yi satın almaya hazırlanıyormuş.
Bunlar antivirüs firmaları.
Evet.
Ücretsiz
evet.
Firmalar.
Ve bayağı büyükler aslında. Avast biraz daha büyük herhalde ki AVG'yi satın almaya karar vermiş. 1.3 milyar dolar. Hani bir antivirüs firması için bayağı büyük bir rakam aslında. Birleşmeden sonra 400 milyon kullanıcıya ulaşacağını tahmin ediyor Avast.
Bunların da sermayesi bu. Çünkü ürün bedava. Kullanıcı havuzunu fiyatlandırıyorlar.
Bunlar zaten şeyden çıktılar. Antivirüs hikayesinden çıktılar. Avast, ben mesela uzun zamandır Avast kullanıyorum. Ücretsiz olduğu için gayet de memnunum. Ama haberi alttan şey reklamı çıkarıyor. İşte sana VPN satalım. İşte şifrelerini saklama paketi satalım.
Ya işte kullanıcı tabanını değerlendiriyor öylece.
Evet.
Yani şey tabii ücretsiz antivirüs üzerinde soru işaretleri olan bir kavram. Hani niye ücretsiz ya? Bir de şöyle bir şey var. Antivirüs senin sistemine bayağı yüksek yetkilerle yüklediğin bir yazılım. Tabii. Sistemdeki her dosya onun tezgahından geçiyor.
Evet.
Bayağı tehlikeli olabilecek bir yazılım. Bir antivirüs, bir de backup yazılımları. Çünkü sistemdeki her şeye
sadece dosyalar değil, gezdiğin web sitelerine falan da bakıyor.
Artık
yani yanlış sitelere gitme tabii.
Antivirüs değil de güvenlik yazılımı i̇şte yani haline geldikleri
şöyle
için.
Şöyle iş modelleri var dediğim gibi. Hani antivirüsü bedava veriyor sana ama işte yan hizmetleri.
Evet.
Mesela şey hizmeti de var az önce saydıklarıma ek olarak. Sistemindeki programları güncelleme hizmeti de var. Mesela Firefox'un güncellemesi çıkıyor. Bana önce oradan uyarı geliyor. Bak güncellemesi çıktı, yükleyeyim mi diye. Yükle diyorsun, hakikaten de tek tıklamayla güncelleyip çıkıyor. Hiç sana Firefox'u açma vesaire falan gibi dertlerini bırakmıyor. Veya diğer yazılımlar için de geçerli. Bunun gibi böyle yan hizmetler sunuyor hep. Onların da bazıları paralı. Herhalde buralardan ciddi paralar kazanıyorlar ki sonuçta hani gene kendilerinin dönüyor. Önemli bir rakibi AVG'ye 1.3 milyar dolar verecek paraları var. Hem de şey diyorlar, nakit para diyorlar. Hmm. Öyle hisse senedi vesaire falan değil.
İyiymiş.
Ben Avast hiç kullanmadım. AVG bedava antivirüs isteyenlere yüklüyordum. Sonra Microsoft'un bu Security Essentials o hani bu Defender'dan biraz daha kapsamlı bir antivirüs. De onu Windows kullananlara onu kurup bırakmaya, çünkü hani account açmak falan gerekmiyor onda. Onu kurup bırakmaya başladım. Ama AVG, yani ilk aklıma gelen hep ücretsiz antivirüs de AVG olurdu.
Evet. Ben kullanmadığım halde benim de aklıma AVG geliyor. Yani o kadar yer etmiş.
İşte ücretsiz antivirüsle özdeşleşmiş demektir. O da bir başarı.
Evet. İki tane haberimiz Huawei'den. P9'da çekildiği ima edilen fotoğraf 5D Mark III'de çekilmiş.
Evet. Exif bilgilerinde kabak evet. gibi. Bir de fotoğraf makinesinden daha pahalı bir objektif.
O hep öyledir zaten.
Kullanılmış.
Yani kabaca bütün, 5000 dolara yakın evet, bir yani.
Evet. Ben bütün üreticilerin böyle şeyler yaptığını düşün. Geçmişte Nokia falan da yakalanmıştı. Fakat burada hani insanı kızdıran şey şu. Huawei P9'un fotoğraf makinesi zaten iyi.
Evet.
Hani gerçi şey ulan bari bunu yapıyorsunuz bari Leica ile çekin de. Hani o Leica işbirliğiyle yapılmış bir makine P9. Hani adamlara bir de adamlara öyle bir tokat atmayın. Canon da çekmişler çünkü. 5D Mark III efsane bir makineyle çekmişler. Ya sonra işte tabii adamlar şey demiyor. Bakın bu fotoğrafı P9'da evet. çektik demiyor ama şimdi P9 işte süper fotoğraf çekiyor falan diye bir yazının yanına bu fotoğrafı koyunca
bariz öyle anlıyorsun canım.
Bu anlaşılıyor.
Her okuyan onu öyle anlamıştır.
Ha, açıklamada diyorlar ki ya biz hani o hatun galiba P9 reklam reklamı çekiminde hani işte oyuncular falan varken böyle bir fotoğraf çekmişler hani ya işte ekip bir arada falan gibi. Ama algı bunu oluşturuyor. Tabii tepkiler gelmiş. Bu gayet amatör bir şekilde Exif bilgisinden makinenin modeli, objektifin modeli okununca insan tabii bu bir mizah haline geldi. Hemen dalga geçildi.
Ama ben hani şey düşünüyorum ya kötü niyet olsa bu Exif'i silmeyi akıl ederler.
Acemilik,
ya. Yani
bu, acemilik tabii, bu.
Bu. Yani acemilikten hakikaten onun o anlama geleceğini o mesajı evet. atan kimse düşünememiş. Evet. Ama tabii sonuçta firmaya ciddi bir tabii. negatif etki oluşturdu.
Ben size bir şey de söyleyeyim mi? Bunu bu kareyi aynen P9'la çekin çok güzel çıkardı.
Evet işte o var. P9 çünkü iyi çeken bir makine. Yazık olmuş.
Evet.
Yalnız bu telefon üreticilerinin de bu şekilde düştükleri komik durumların haddi hesabı yok. Özellikle şöhretlerle çalışırken ne komediler oluyor ya da tabii. ne bileyim işte tweet at mesela işte sen filanca oyuncuyu işte benim markamın temsilcisi falan diyorsun. Adam da okey diyor. Tabii milyon doları cebine gömüyor. Sonra gidip içeriden tweet atıyor işte filanca telefon çok güzel diye. Aşağıda powered by iPhone falan yazıyor. Kaç tane olay oldu şimdiye kadar?
Çok.
Daha hala bir ders
yok.
Almıyor. Sadece ünlüler kazanıyor. Güzel para indiriyorlar bu işten.
Tabii.
Ama başka markalar kazançlı çıkıyor.
Yerli operatörler de aynı şekilde birkaç tane öyle deneme yaptılar. Ünlülerle. Sen gülüyorsun tabii ama adamın...
Bu gülemiyor.
Evet.
Ya Murat çünkü şeyin çok bir anlamı yok ki. Yani işte şimdi Huawei'de P9'da Scarlett Johansson falan. Gerçi onlar şöyle şimdi birazcık akıllanan firmalar artık hani hatunun eline telefonu verme şeyinden vazgeçti.
Evet.
Yani bizim yüzümüz diyor. Bunu ilk HTC fark etti. HTC bir sürü ünlü oynattı ve bu dalga geçtiğimiz skandalların bazısına da konu oldu. En son bu Iron Man'i oynayan
Robert Downey Jr.
Adamcağızı oynattılar reklamlarında ama
reklam
hani
oydu.
Şey demedi olsa reklamda evet. oynuyordu. Hani evet. Ben işte HTC ile süper konuşuyorum falan demiyordu.
O amcaya da bir sürü para gömdüler ama yani.
Tabii tabii. Hem de bütün market, küresel marketing bütçelerini mi ne gömdüler?
Evet, hep, evet, evet.
İki tane tat film çıktı. İşte ünlüler kazanıyor.
Yavaş şey anlamıyorum yani. Ya, birisi işte ben Pepsi içiyorum diyor. Tarkan çıkıyor mesela atıyorum. İçiyorsun çünkü onun için milyon dolar aldın. O, ben evet. de içerim. Yani o şeyi inandıramıyor
ama
ki
geniş
şekilde.
Kitleler onu anlamıyorlar işte.
Yani anlamıyorlar
ama
acaba?
Şey yok anlamıyorlar. Yani şimdi Tarkan Pepsi içiyorsa markete koşan var mı
i̇şte
abi?
İşte onu merak
Pepsi
ediyorum.
Diye. Yani ha tamam şimdi ya bilmiyorum belki de biz doğru düzgün düşünebilen insanlar değiliz. Adam şey mi düşünüyor yani Tarkan hani televizyonu izleyen kardeş işte Tarkan süper bir adam elinde de Pepsi varsa demek ki süperler Pepsi
yani
içiyor
bir
mu
şey
diye
var.
Düşünüyor. Olay
sevdiğin
bu mu?
İnsanların yaptığı şeyleri sen de bilinçaltında hani doğrudan koşup bakkala gitmeyeceksin tabii. Ama bilinçaltında marka hakkında senin üzerinde bir etki bırakıyor. Sevdiğin, takip ettiğin, tanıdığın özellikle mesela Murat
herhalde.
Bir şey alsa sen de ondan etkileniyorsun. İşte böyle büyük starların da çok hayran kitlesi var.
Ya doğru doğru, ona bir şey demiyorum da.
O bilinçaltını etkiliyor.
Bunu yapmak için para aldığını biliyorsun mesela işte. He. O da gizli değil.
Tabii.
Bir de şey mi?
Ama gene de etki ediyor demek.
Düşünüyorsun acaba. Şimdi mesela hani şimdi kadınsın, hmm, bakıyorsun işte Scarlett Johansson. Şimdi o hatunun kullandığı ruju bile sen kullanamıyorsun. Hani hiç bekleme. Emin ol ki o senin alamayacağın,
evet,
paradadır. Onun gözüne çektiği işte kalem, emin ol ki sen o kalemi alamıyorsundur falan. Ha ama işte ikimizde de HTC One var. Hani bunu alabilirim umudumu yaratmak.
O da var acaba. Öykünme de var işin içinde. Evet,
acaba
bilinçaltını
bilmiyorum. Yine. Neyse biz anlamıyoruz bu işlerden. Yani işte anlasak bu şimdi böyle podcast yapıyor olmazdık.
Evet. İkinci haber Huawei'den Samsung'a patent davası açıyor. Zaten Huawei patent davası açıyor buralar. Samsung'u da eklemiş.
Huawei'nin bünyesinde 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle 50.377 patenti varmış dünya çapında.
Güzel.
Bunları da şimdi ufak ufak işte kullanıyor. Ya, ama gerçi bu rakam çok küçük. 12 milyon dolarlık.
Bende. Yani Samsung'a 12 milyon dolarlık bir şey açıyorsun. Ya Samsung olsa ama ya şunu ağlamasınlar. Alın,
verebilirsin. Huawei için de hani bu acayip bir para değil.
Evet, çok
ama
ufak.
Demek ki firmalar bunların peşine düşüyorlar.
Evet.
Yani hani biz alıştık patent davalarından böyle
milyar dolar
rakamlarında işte yok Oracle Google'a açıyor 8 milyar dolar istiyor falan filan. Veya işte Samsung Apple'la kapışıyor falan. Bu 12 milyon dolar küçük geliyor hakikaten insan gözüne ama sonuçta.
Yani Samsung'un tepe yöneticileri globalde bir öğle yemeği yemesinler, çıkar o para.
O kadar da değildir herhalde.
ama sonuç itibariyle dava işte başlayacakmış. Bakalım şeyi söylemiyor hani nesini kopyalamış onu bulamadım.
Yani 16 patentin 8'ini mi ne işte iddiası tabii bu daha tabii mahkemeye iddia. Başvurulacak vesaire falan.
Yıllarca süren davalar, bilirkişisi.
Hayır, avukatlar kazanacak.
Tam onu diyecektim. Yani 12 milyon dolar o kadar az bir rakam ki. Avukata doğru. Vereceği para muhtemelen daha fazla tutabilir yani.
Yani.
Ya zaten eğer hani birazcık üzerine kafa yorulup da sonuç şimdiden belli bir durum olursa uzlaşıyorlar hemen.
Evet.
Kim ne para istiyorsa tamam el değiştiriyor. Bir orta yol bulunuyor. Uzlaşılıyor.
Evet evet. TP'den bir haber var. Şimdi ürünlerinde kullandığı bir alan adını yenilememiş TP'ni. Kaptırmış onu da.
Evet.
İki alan adı.
Simsarlığın eline düşmüş.
Yani bu ilk defa bağlandı. Kullananlar varsa bilirler. Mesela Wi-Fi Extender'ı taktığında ilk defa bağlandığında seni işte TP-Link Extender gibi bir adrese gönderir. Evet. O başka bir yere yönlendirir seni. Bu adreslerin şeyini kaybetmişler.
Evet.
Ve bu çok kötü olmuş. Skandal aslında. Yani.
Firmware update ile idare edecekler şimdi durumu.
Başka adresler kullanıyorlar işin şeysi gerçi. Yani o adresler yani, eskiymiş.
Bir tanesini 2014 yılından beri kullanmıyoruz diyorlar.
Ama işte 2014 yılından önce alınan modemi, router'ı kullanan adam var.
Tabii. Ve onlar firmware update falan da yapmayacak muhtemelen. Ama işte bir şekil cihazını resetleyip tekrar kurmaya kalksa falan ve o arayüze düşse kim satın aldıysa onun sayfasına gitme aynen ihtimali doğacak şu anda. Hani bu ya yani TP-Link çapında bir firmanın bu hatayı yapmaması lazım.
Kesin.
Evet. Nasıl oluyor?
Yani alan adının süresi bitiyorsa.
Hayır. Yani, şimdi bizler alan adlarına para gitmesin diye birer birer yeniliyoruz ya bir sene.
Evet.
Ama bu sen TP-Link sen insan 100 yıllık yenilemen lazım.
Muhtemelen almışlardır 5-10 yıllık işte unutulmuştur. Hmm. Ama bu sistemler hatırlatıyor sana
hatırlatıyor.
Sürekli. Yani bunun
üstelik hani ödemesen bile bir süresi var. Hala sana şans veriyor önce.
Evet.
Tabii bir ay falan şey yapabiliyorsun. Bir sündürebiliyorsun meseleyi.
Evet.
Hemen tarihi doldu. Bugün kapattık onu satışa çıkarttık. Olmuyor. Olmamış işte. Hepsi bir araya gelmiş demek ki.
Evet.
Çok da yaşanan bir şey. Çünkü şimdi o e-mail uyarısı geliyor diyorsun. Kime gidiyor uyarısı?
Kime gidiyor?
O e-mail kimin?
Zamanında kim alan adam muhtemelen kendi e-mailini vermiştir.
İşte, o e-maile kim bakıyor?
İletişim @tplink.com onu vermek lazım ki herkese gitsin. Hmm. Bütün firmayı.
Tabii çözmüş olmaları lazım.
Evet. Snapchat paylaşılan içerikleri saklı arşivleme özelliği getiriyor. Adı Memories'miş.
Şimdi Snapchat'in asıl özelliği Murat arşivlenememesi evet. Zaten. Siliniyor.
Yolda unut. Yani siliniyor.
Gönderiyorsun, süresini belirliyorsun. O siliniyor. Veya işte hani bunun üzerinde tartışmalar var. Siliniyor mu?
Heh, biz siliniyor diyelim. Evet.
Ama işte Snapchat'in kullanıcı sahipleri şeyi fark etmişler. İnsanlar işte anılarını da burayı kullanarak şey yapıyorlar. Telefonun içindeki kamera vesaireyi veya oranın işte depolamasını kullanmak yerine burada tutmaya başlıyorlar. Bu hem kullanımı artırıyor hem de insanların işini kolaylaştırmak için işte anılar bölümü yapıyorlar. Sen çektiğin bir şeyi anılara kaydedebiliyorsun.
Ve arayabiliyorsun, bulabiliyorsun.
Arama yapabiliyorsun. Evet, tarihe vesaire göre. Evet. Artı bir de sadece bana özel diye bir bölüm ayırmışlar. Mesela anıların içinde başkalarının görmesini istemediğin şeyler varsa, çünkü mesela ben sana göstereceğim işte, şimdi veriyorum eline telefonu. Şuradan bak diyorum işte bizim Hollywood'a gittiğimde çektiğimiz resimlere. Arada bir tane senin görmesini istemediğin bir resim de karışabiliyor. Bunu oraya atıyorsun. Böylece sadece sen belli bir pin kodu yazarak girebiliyorsun. Pini unutursan da kurtarma şansın yokmuş. İlelebet gidiyormuş o anılar.
Yalnız şeyi fark ettiniz mi? Bütün sosyal ağlar çıkış amaçlarından sapıp daha genel bir sosyal ağ olmaya dönüşüyorlar.
Ya o ister istemez kaçınılmaz. İnsanların nasıl kullandığına bakarak biraz yön veriyorsun kendine. Snapchat'te bayağı yaygın. Son zamanlarda çok ismini duyuyoruz. Ben hala girip kullanamadım ama
ya ben yükledim, hani geçen merak ettim, kullanacağım diyordum.
Yani ilgini çekti mi? Sarmıyor değil mi? Yani o ben de şeyler hani nedir diye internetten aradım, videolarını falan izledim. Hani kullanabilirim gibi gelmedi. Bilmiyorum, acaba yaşlanıyor muyuz?
Ne öyle, onu tabii kullananlar. Bir kere bu tür uygulamaların en büyük kullanımlarından birisi şey, yeni arkadaş bulma. Benim hayatta yeni biriyle tanışma gibi bir derdim yok ki, ben kaçmaya saklanmaya çalışıyorum. Yani dolayısıyla sen uygulamanın zaten mantığına ters durumdasın.
Daha çok gençleri hedefliyorlar tabii zaten. Ki. Ya bir de şey vardı, bu o kadar çok böyle mesajlaşma, haberleşme falan uygulaması oldu ki hayatımızda ve her biri de bildirim gönderiyor sana. Habire bildirim bombardımanına tutuluyorsun. Böyle yapacağım bir işe odaklanman falan mümkün olmuyor. Biraz da böyle belli bir yaşın üstündekiler bundan rahatsız oluyor herhalde.
Herhalde.
Yetişemiyorsun ki. Yoruluyorsun.
Ne?
Chrome'a cast özelliği eklenecekmiş. Bu önündeki görüntüyü televizyona verme olarak hani özetleyip.
Bu şu anda var ama bir var. Eklenti yükleyerek evet. Yapıyor biliyorsun.
Bunu eklentisiz direkt yapacak.
Evet, direkt Chrome'la birlikte hazır olarak gelecekmiş.
Buton gelecekmiş.
Chrome 51 sürümünde. Direkt Google Cast destekleyen galiba değil mi? Televizyonlarda
evet.
Falan.
Evet.
Şimdi sonra şeyi buldun, Chrome'u buldun.
Televizyon olacaksın.
Televizyonu bul bakalım. Chromecast alırsın.
Evet.
Chromecast alırsın.
Ucuz zaten.
Çünkü evet, o pahalı bir şey değil o kadar.
Yenisi de çıktıydı galiba geçenlerde.
Chromecast yenilendi falan. Bir de audio'su çıktı. Ses aktarımı için. Onları göremedik biz. Türkiye'de yok, satılmıyor.
Yok ki.
Yani
yurt ama yurt dışından getirtebiliyorsun. Çünkü fiyatı zaten 100 doların altında değil mi?
Bir de küçük işte. Hani arkadaşın varsa cebine atıp kibrit kutusu tabii, kadar tabii. Bir şey cebinde getirebilir. Kutusunu falan da atabilir. İhtiyaç duyan bir şekilde getirip kullanıyor da Chromecast, Miracast gibi esnek değil. O yüzden işte browser'daki tabı aktarıyorsun falan. Ne bu kardeşim? Evet. Yani Miracast bütün işletim sisteminden gelip görüntüyü doğrudan aktarıyor. Ondan sonra üzerinde browser mı çalışıyormuş, Mickey Mouse oyunu mu oynuyormuş fark etmiyor. Daha güçlü bir çözüm bence.
Ama hani şeyden, internetten bir şey izliyorsan sekmeyi aktararak o da bir şekilde çalışıyor yani.
Sonuçta bu kablosuz bağlantı görüntü aktarımı tam olmadı. O yüzden de hayatımıza tam girmedi.
Evet,
doğru.
Aynı teknoloji farklı firmalar farklı isimlerle sunuyor. Aynı sürümün, aynı teknolojinin farklı sürümleri içinde uyumsuzluklar var. Bayağı bir sıkıntı. Şimdi ha, Chromecast tamam, tek bir firmanın tek bir ürünü. O yüzden yine hani Chromecast destekliyor dedin mi bir bağlantı kurabileceğinden emin oluyorsun. Ama Miracast'te Wi-Fi diye Intel'in bir şeyi var. Gidiyorsun Wi-Fi de aslında Miracast'i de içerir diyorlar falan. Bağlan diyorsun, bağlanıyor. Aynı kurulumu başka bir yerde deniyorsun, bağlanmıyor falan. Ve hepsinde gecikme var. Oyun, basit oyunları bile oynamak imkansız diyebilirim.
Hatta film izlemek bile bazen sıkıntı olabiliyor.
Filmde ben sorun yaşamadım. 5 GHz'lik bir Miracast adaptörü kullanırken ama oyun, yani her Miracast konusundaki her hayatımdaki gelişmede işte yeni bir adaptör, yeni bir cihaz, elime bir şeyler geçtiğinde hemen oyun oynanıyor mu diye saldırdım. Hep imkansız. Hareketli bir oyunu, solitaire oynarsın. Ama bir hareketli bir oyunu o gecikmeyle oynamak imkansız. Medya aktarımı na sınırlı kalacak gibi gözüküyor. Medyayı da işte genelde aktarmak gerekmiyor. Çünkü bugün ortalama bir televizyonun içinde medya oynatıcı var zaten.
Evet.
Hani oyun başka bir cihazda oynatıp da o görüntüyü aktarmaya gerek kalmıyor. Televizyon kendisi oynatabiliyor zaten.
Bir de televizyonu da işte NAS gibi bir şeye bağladığını hayal et.
Bütün içeriğin orada. Ya da araya bir WDTV gibi bir oynatıcı ya da işte bir mini PC bir şey eklediysen anlamı kalmıyor. Daha gelişecek. Görüntü aktarım teknolojisi gelişsin de VR başlıkları da kablosuz olsun.
Evet.
Hani mükemmel hale gelsin, gecikmesiz hale gelsin ki onlar da kablosuz olsun. Şu anda çünkü o kablonun kaskın başlığın arkasından sarkan kablo yığını
korkunca.
Hani bu iş olmaz diye düşündürtüyor.
Ya ayağına dolanıp düşme riskin var. O derece sorun olabiliyor.
Mozilla yeni servo tarayıcı motorunu deneme olanağı sunuyormuş.
Evet, bu daha geliştirilme aşamasında bir sistem. Ama yani yakın, pek hayatımıza girişi de yakın değil ama merak ediyorum dersen, bu servo tarayıcı motorunu tamamıyla yeni bir şey bu.
Ya bu, biz gündemde konuşmuştuk. Firefox şu an kullandığı Gecko motorunu bırakıp
çöpe atıyor.
Chrome'un kullandığı temelden bir tarayıcı motoru, işte bu servo denilen motoru almıştı. Bayağı da olay olmuştu. Hani siz niye böyle yapıyorsunuz falan diye. Ona, ama onda ısrarlılar herhalde. Geliştirmeye devam ediyorlar. Uzun dönemde hatta Firefox'un işte artık servo motorunu kullanması bekleniyor.
Evet.
Ama uzun vadede, henüz daha yakın şey değil. Sadece merak edenler için çalıştırılabilir sürümünü koymuşlar. Sadece Mac OS ve Linux için varmış şu anda. Windows da yakın zamanda olacakmış.
Yavaş yavaş bir şeyler oluyor. Mozilla tabii 64 bit Firefox konusunda mesela o kadar geri kaldı, o kadar geç çıkardı ki. Firefox muhteşem bir şeydi çıktığında ama çok kısa sürede bir böyle üzerine bir ağırlık çöktü, yaşlandı etti. Bugün eskiden Firefox kullanan şeydi, hani böyle vay işte bu işlerden anlıyoruz biz, Firefox kullanıyoruz falandı. Şimdi Firefox kullanana abi biraz yaşlı bir kardeşimiz falan öyle bakılıyor. Ben kullanıyorum. Ama hani Mozilla'nın rekabeti sürdürmek istiyorsa bir şeyler yapması lazım. Chrome arkalardan geldi. Liderliğe oynuyor. Hatta lider galiba.
Lider.
Evet, lider. Malum iPhone 7 yaklaşıyor. Onunla ilgili de böyle haberler çıkıyor arada. 16 GB seçeneği sunulmayacak diyorlar şu andaki haberlere göre. Evet. Aslında yani, kimse sunmamalı 16 GB modeli.
Ama Apple'ın yaptığı tam bir çakallıktı orada Murat. 16 var, 32 yok, 64'e atlıyor direkt. Yani sen 16'yı alma, işte daha çok para ver, 64'e al.
Tabii,
16'nın yetmeyeceği belli yani.
32 ile idare edersin. Gayet güzel kullanırsın. 16 yetmeyecek. Küfür ede de 64'e gidecek adam.
Evet.
Veya 16 alacaksın. İşte iCloud'a da danacaksın. Onun, o da paralı biliyorsun belli bir yerden sonra. 5 GB mı neydi eskiden sınırı? Üstüne geçmek için aylık ücret ödemen gerekiyor.
Benim duyduğum bir şeyde 256 GB gelecek bu iPhone'un.
iPad'lerde var zaten.
Var, evet.
Bu iPad Pro'da 256 GB modeli var. iPhone'larda da gelir belki diyorlar. Ama hani o çok önemli değil. Onun kullanıcısı ne kadar olur bilmiyorum da 32'liğin önemli bir gelişme.
Standart olması, evet.
Evet.
LG G5 çok başarılı olamayınca birazcık tepede sallanmalara neden olmuş.
Evet. Tepe yönetimini işten çıkarmışlar.
Evet.
Beklentiler çok daha yüksekti. Olmadı. Ya,
telefon G5 kötü bir telefon değil de bu başarısız oldu. Hani LG G5 ve arkadaşları.
LG ve arkadaşları
konsepti patladı.
Araç parkı.
Ya çok pahalılardı Murat. Ve bazı yerlerde de yoklardı.
Yok tabii yani bulamıyorsun. Türkiye'de. Paran olsa da alamıyorsun.
Bizim evimize incelemeye ve, geldi bir tanesi.
Evet. Ama. Hep söyledik. G5'in aksesuarları G6'da çalışacak mı?
Çalışacak mı? O da büyük
boyacak
bir soru
mı?
İşareti.
Bunlar da soru işareti.
Şimdi bu yaklaşımdan sonra hani G6'da muhtemelen hiç öyle arkadaşlar falan olmayacak anlaşılan. Modüler yapı falan unutulacak. G5'te denenip başarısız olduğu gibi bir şey olacak.
Evet.
Satışlar onu gösteriyor. Senin dediğin gibi iyi telefon aslında özellikleri açısından. Ben hani şeklini şemalini de güzel bulmuştum. Ama Android tarafında çok sıkı bir rekabet var. Firmalar kar edemiyorlar.
Edemiyorlar evet.
Kıvranıyorlar yani. Kelimenin tam anlamıyla kıvranıyorlar. Karın %80 Android pazar payında ama karın %20'sini yapıyor.
Hı.
Geri kalan %80'lik karı Apple yapıyor %20 satarak. Evet. Yani burada çok ciddi bir dengesizlik var.
Bakalım herhalde bir yaprak dökümü olacak.
Kesin.
Amerika'da şu hani bizim de incelediğimiz Hobo vardı ya, hoverboardlar iki tekerlekli, onlardan 500 bin tanesini geri çağırmışlar yarattığı tehlikeden dolayı.
Pilleri hep gündemde konuşuyoruz. Pilleri sıkıntılı bu aletlerin. Bir de Çin'den böyle ucuza bir sürü abuk sabuk marka bir anda pazarları istila etti.
Hobocular şeyi söylemişti. Üzerinde Samsung etiketi olan sahte pillerle gelenler varmış.
Ya tabii. Ya her türlü pis iş dönüyor orada.
Ya bu zor bir durum. Çünkü markette bile satılan bir cihaz. Evet. Yaz mevsiminde çocukların falan aklının gideceği bir alet. Hani ulaşım için falan kullanabileceğin, yok firma depo içinde bilmem ne kullanabileceğine girmiyorum. Sırf oyuncak kısmı bile büyük bir olay. Tamam, pil iyisi, güvenlisi, pahalı. Ama bir yandan da işte insanlar bunu marketten ucuza almak isteyecek falan. Çok zor bir şey. Pilin iyisini kötüsünü nasıl ayırt edeceksin? Kavun değil ki.
Ya.
Altını yokluyorsun. Yani zor.
Öyle.
Bunu devletin gümrük düzeyinde, ülkeye giriş düzeyinde kontrol etmesi
ya
gerekiyor.
Sample alıp test etmesi gerekiyor normalde. Hani güç kaynaklarında öyle yapılacaktı ama sonra anlaşıldı ki devlette bile onu TSE'de şey yok, makine yok hani onu adam gibi test edecek.
Bunu üniversitelere şey yapman lazım. Havale etmen lazım. Orada da hani kaç üniversite bu işin altından kalkar. Garip bir şey. Şimdi daha önceden hani bu satın aldığımız power banklerde falan da dolandı diyoruz ama orada hiç olmazsa hani küçük bir şey. Küçük. Onun sağladığı akım düşük falan. Hani power bankle evi yakarsın ama zor yakarsın. Hı-hı. Uğraşırsın. Ama burada insanı çekecek güçte motorlar, ciddi akım söz konusu. Dolayısıyla bir yaramazlık olması çok daha kolay.
Evet.
Ve olduğu zaman da etkileri tabii çok daha büyük. Hani öbür türlü power bank eridi. Tamam, hani yangın çıkmadıysa o. Ama bunda yani düşme falan da tabii. var. Artı bayağı bir
daha
güçlü yangın çıkma, alev alma ihtimali var.
Gözünün önünde yandı diyelim. Adam bir kova suyla boşaltacak onu üstüne. Daha da fena yanacak.
Daha kötü olacak evet, falan bu filan.
Samsung microSD'nin yerini almaya aday UFS kartlarını duyurdu. Bu UFS'leri biz ilk Samsung'un S6'sında test etmiştik. Yani onun belleği UFS'ydi ve hani giriş seviyesi SSD performansı veriyordu.
Bayağı hızlıydı evet.
Şimdi Samsung bunları kart olarak çıkaracak.
Yalnız bu yeni bir kart mı? Fiziksel evet, olarak evet. da tabii, yeni
tabii.
bir kart.
Tabii. Ha, bakma tipi benziyor microSD'ler ama kesinlikle uyumlu falan değiller.
Ne oldu? Kart okuyucular aynen. var elimizdeki.
Tabii tabii oldu. Onların hiçbirinde kullanamazsın. Ya işte tutarsa hani Samsung böyle bir şey yapıyor.
Ama SSD hızı sunuyor Murat. Yani evet, 530 evet. MB okuma, 170 MB falan şu yazma diyorlar.
Hiçbir microSD'nin çıkamayacağı yani hızlar bunlar.
Okumada 5 katı falan değil mi? Ben 100 falan hatırlıyorum bu civarlarda.
10 katına kadar duyabiliriz.
Yazmada da 2 katı. Yani şimdi çözünürlüğü çok yüksek kameralarda, bir de işte günümüzde şeyler girmeye başladı. 360 derece çekimler vesaireler falan. Bunlara çok band genişliği yüksek öyle. Kartlar gerekiyor.
Ama şunu da söyleyeyim. Hani UHS'nin U3 versiyonunu çözemeyeceği bir senaryo şu anda yok. Hmm. Hani 4K biz de kaydediyoruz. Ama ileride yetmeyecek tabii. Hani bu 4K burada durmayacak. Yarın öbür gün 6K, 8K gidecek bu kameralar.
O kameralar hep compact flash kullanacak.
Compact flash
en fazla SD.
Birazcık hani geri plana gitmeye başladı ama hala var. Doğru diyorsun. Compact flash'ın en büyük avantajı sağlamlığı. Biz kaç tane evet. SD kartı sırf bu fiziksel bozukluğu
şimdi
yüzünden attık.
Micro SD'nin küçüklüğü bir kere sorun. Ben şimdiye kadar sayısız micro SD kart kaybettim.
Hmm. Kayboluyor.
Kayboluyor, gidiyor. Yani evin içinde, dolabın içinde, çekmecenin içinde bir yerlerde kayboluyor hiçbir şey olmasa. Artı tamam minicik hani üflesen uçup giden bir şey ama bunu şey var. Çoğumuz telefona takıyoruz, bir daha 3 sene çıkarmıyoruz. Tablete takıyoruz, çıkarmıyoruz. Ama mesela bizim kullanımımızda bellek kartları günde bilmem kaç kere makineden çıkıyor, kart okuyucuya takılıyor ve ya da tam tersi. Hı hı. Fiziksel olarak aşınıyor kartlar. Micro SD kartın tek başına zaten böyle bir yüke dayanması mümkün değil. 2 günde, 3 günde gider. SD kartlar bize dayanmıyor. Ortadan ikiye ayrılıyor. Hmm. Yani üst ve alt tabakası birbirinden ayrılıyor.
Dişler kırılıyor.
Evet. Compact flash bir sürü pine sahip. Onun da o ince evet. ince pinleri, okuyucu tarafında pinleri tabii ki. Sıkıntı ama yine de hani Everest'te çıkacaksan yani diğerlerinden daha sana güçlü.
Şöyle bir örnek vereyim. Bizim ta öteki TeknoSeyir'den getirdiğimiz compact flashlar hala çalışırken SD kartlardan eser kalmadı.
Evet.
Ama şöyle bir durum var. Bu profesyonel kameralarda yüksek bitrate kayıtlarda sıkıştırmasız çıkış aldıkları zaman şu an zaten kart kullanmıyorlar. SSD takabileceğin cihazlar var.
Harici cihazlara
evet, kaydediyorlar. Oraya kaydediyorlar.
Ama o çok şey bir kategori. Tam hani sinema falan
evet,
kategorisi
öyle.
O.
Tabii işte Özkanlar onları kullanıyorlar. Bu böyle bir şey gelirse hani işte o ihtiyacı birazcık ortadan kaldırabilir. Ama işte şey standart bir tek Samsung'da var. Hani standart olur mu olmaz mı?
Canon'u, Nikon'u ya, kabul edecek mi?
Evet, kabul. İşte ona bağlı.
Şimdi şunu da düşünmen lazım. Her şey kamerayla bitmiyor. Bu bir ekosistem. O
okuyucusu
kameranın
lazım.
Okuyucusu var.
Laptoplarda kartın, bile micro SD var işte.
Şimdi kart okuyucusu var. Kart okuyucusu da şimdi Yazıcıoğlu'nun önünde 2 liraya mı ne satıyorlar? Şeyde sepette kart okuyucu. Tamam. Ama 2000 liralık da kart okuyucu var.
Var.
O işte televizyonun stüdyosunda kullanılması için. Şimdi bütün bunların yatırımını yapmış adam kart formatını pıt diye değiştiremez. Hı hı. O yüzden hani Canon bir kamera çıkardı bu kartları kullanan. O kadar kolay değil.
Değil.
O kartın bir de profesyonel okuyucusunun da çıkması lazım.
Aynen.
Ya da bunların çeşitli arşivleme sistemleri oluyor, su oluyor, bu su oluyor. Bir ekosistem. Bakalım.
Evet.
Tek göreceğiz. Bir üreticinin bir şey dayatması zor ama neden o? Yani sonuçta daha hızlı bir şeye de kimse itiraz etmez. Kapasitesi de yüksek. Kimse itiraz etmez. Belki de beklediğimiz bu deyip atlar bütün firmalar.
Evet. Microsoft Windows'un güncelleme uyarısını tam ekran olarak çıkarmaya başlamış.
Son bir vuruş yapmak istiyorlar.
Millet şikayet ettikçe adamlar üstlerine gidiyor.
Çok az kaldı.
29.
20 gün kaldı. 2 Ağustos'ta yani 20 gün civarında kaldı. 2 Ağustos'ta çünkü çıkacak. Doğru söylüyorum değil 20, mi?
29 Temmuz'da bitiyor şey.
2 Ağustos şey çıkış tarihi. Yeni Windows.
Ha, yeni Windows olsun
güncelleme o zaman evet ama bu şey geçen seneden bir sene dediler ya.
Ücretsiz
evet. Upgrade 29 evet. Temmuz'da bitiyor.
İşte ya sonuçta 20 gün işte değişmiyor.
Evet evet aşağı ay göre. Sonunda.
Görünüşe göre Windows 10'un güncellemesi hazır gibi. Yani 14.384 sürüm numaralı sürümün son sürüm olacağı yani piyasaya verilecek sürüm olacağı tahmin ediliyor. İşte Ağustos ayında ortalık karışacak.
Evet, hala 8'i olan ve buna hani upgrade etmeyenlere de bu şeyler artık hani son biraz da şansları olduğu için
zamanı geldi.
Tam ekran çıkmaya başlamış. Şimdi buna da isyan edenler var. Niye tam ekran çıkıyor evet. diye. Ama hani bitiyor işte 20 gün sonra bir daha çıkmayacak.
Evet. O zaman da güncelle diye şey çıkacak işte. Yenisine güncel.
Evet, para ver diyecek abi bu sefer. Windows Phone'dan giden uygulamalar bu hafta böyle şey köşemizde. Evet, CNN uygulaması.
CNN zaten yayınladığı uygulamayı güncellememiş, bir daha etmemiş. Belli ki uğraşmak istemiyorlar. 18 Temmuz'da da uygulama pazarından, uygulama dükkanından kaldıracaklar. Bir şey daha gitti.
Evet.
Ya, Windows Phone platformunu herkes terk ediyor. Azalarak yani Microsoft kendisi terk ediyor. Başkası niye etmesin?
Azalarak yok oluyor.
Aynen. Facebook Messenger'a uçtan uça şifreleme özelliği ekleme yazılıyormuş.
Evet, bu senenin Murat modası bu. WhatsApp vesaire herkes yaptı. Facebook'tan bir türlü ses çıkmıyordu Messenger'dan. Şimdi hala tam anlamıyla WhatsApp'taki gibi yapmayacaklar. İstersen tek bir cihazda açabileceksin. Çünkü biliyorsun bilgisayarda da kullanabiliyorsun Messenger'ı. Telefonda da kullanabiliyorsun. Hı. Veya başka telefonlarda da aynı hesabı aktive edip kullanabiliyorsun. Bu uçtan uca şifreleme sırasında belli bir sana özel bir şifre oluşturuluyor o cihazda tutulan. Bunu bütün cihazlara yaymanın şimdilik teknik olarak bir yolunu bulamamışlar. O yüzden tek bir cihazda varsayılan olarak da açık gelmeyecek. Sen açacaksın. Böyle bir yolla başlıyorlar bu işe ama günün sonunda Facebook bu uçtan uca şifreleme işini her yerde yapacak muhtemelen. Hı-hı. İlk adım olarak görebiliriz.
Avrupa Birliği yeni cookie yasasının kaldırılması için birliğinin yasasını kaldırması için telekomcular birleşmiş.
Ya bu mesela AMD'nin sitesine falan girdiğinde Türkiye'yi de Avrupa Birliği'nden sayıyorlar. Altta şey çıkıyor. İşte bu site sizi çerezlerle takip edebilir. Hı. Onaylıyor musunuz falan gibi bazı sitelerde görmüşsünüzdür o şeyi. Bu Avrupa Birliği'nin bir yaptırımı aslında. Hani sitenin seni takip ettiğini bil ve onayla gibisinden ama bu yani çok yaygın bir şey çerezler artık. Bütün site, kullanmayan site yok yani. Olmaması pek mümkün değil. Olması daha doğrusu. Bunu diyorlar ki işte biraz esnetelim. Hani web sitesi geliştiricilerinin işini de kolaylaştıralım ama kullanıcıların ne denir, hakkını da koruyalım. Bilmiyorum Avrupa Birliği'nden nasıl bir karar çıkacak. Bu konuyla ilgili kanunu değiştirme yönünde telekomcular birleşmiş.
300 kadar erişim sağlayıcı firma kapanma durumuyla karşı karşıyaymış.
Evet, daha önce lisans alan firmalara yeni isteklerde bulunmuş devlet, sermaye arttırımı en önemli evet. Şeylerden birisi. Dolayısıyla hani istedikleri sermaye arttırımı da 1 milyon TL düzeyine çıkartmaları. Bu birçok firmanın bunu karşılayamayacağı belirtilmiş. 300-350 kadar firma şey yapamıyor. Hani devam edemiyor.
Beni şaşırtan şey, bu kadar firma var mıymış? Hani
yerel firmalar var. Burada şöyle bir şey var. Fakat bu küçük firmalar diyorlar ki ya biz hani bu çıta devamlı yükseliyor. Dolayısıyla hani dev firmalar, sektörün suyun başına oturmuş firmalar sadece karşılayabiliyor bu talepleri. Bizim gibi ufakları böylece yaşatmıyorlar. Böyle bir durum oluşuyor şeklinde idare ediyorlar. Bir yandan da şey diyorlar, ya bize 25 yıllık lisans verdiniz ya da hani sattınız diye okuyabilirsin onu. Çünkü onun da bazı şartları vardı, şeyi vardı. Bunlar nereden çıktı hani şeklinde itirazları var.
Evet.
350 hakikaten yüksek rakam ya. Neredeymiş bunlar?
Bunlar tabii hepsi şey değil. Hani ya bazen hani bir yere gidersiniz, oranın wireless'ını bilmem kim sunar. Hani
evet.
Onun gibi düşün. İşte bazen işte Doruk Net çıkar. İşte bazen başka bilmem ne net çıkar. İşte buranın altyapısını bu firmadan alıyoruz. Sen abone olursun ona hatta. Sana şifre yollar. Bedava girersin. Bunların hepsi bunlara dahil. İşte o sayıya dahil. Tabii şeyi düşün. İstanbul'da belki hani çok belli başlıları var ama Anadolu'da bunlar kim bilir nerelerdiler, ne kadar yaygınlar. Zaten söyleniyordu bu haber. Böyle bir şey olacağı, demek ki aynen devam ediyor. Spotify ile Apple arasında kar payı kavgası çıkmış.
Evet, Apple Music var biliyorsun. Spotify'ın doğrudan rakibi Murat. Ve Spotify ister istemez Apple'ın marketinden satılmak zorunda. Android tarafında da Google'dan satılıyor tabii. Uygulama içi satışla Spotify aboneliğini falan yapabiliyorsun. Tabii uygulama içi satış olduğu zaman da Apple %30 komisyonunu alıyordu.
Evet.
Sırf bunun için zaten mesela normalde 9.99 olan Spotify üyeliği iPhone mağazasında 12.99'du. Hani o aradaki farkı Apple'a ödeyen gene kullanıcılardı. Son güncellemesinde Spotify bu uygulama içi satın almayı kaldırmış. Web sitesinden üyeliği açmış. Sen gidiyorsun internetten üyelik alıyorsun. Sonra uygulamadan gene kullanabiliyorsun. Apple buna itiraz ediyor. Diyor ki sen işte bizim lisans anlaşmamızı bozdun. Biz buna izin vermeyiz. Spotify'ın güncellemesini engelliyor. Uygulama var hala ama güncellemesine taş koyuyor gibi bir durum var şu anda. Benzer şekilde Android Market'te de Spotify uygulama içi satın almayı destekliyor ama bir browser penceresi açıyor aslında. Uygulama yani Google üzerinden yapmıyor. Hı-hı. Gene internet üzerinden yapıyor. Yani Spotify parayı başkasına kaptırmak istemiyor. Bu suyun başında duran Apple da kardeşim bizim de komisyonumuzu vereceksin diyor. Spotify'ın itirazı şu, sen elindeki işte şeyi kullanarak rekabeti zorlayıcı şeyler yapıyorsun. Muhtemelen dava falan atacaklar veya ilgili merceğe şikayet edecekler. Önümüzdeki günlerde bunun haberlerini yapıyor oluruz.
Evet, bu da ilginç bir konuymuş. Mesela uygulamanın kendisi bedava ama uygulamanın bir parçası paralı.
Tabii.
Ve ben o paralı kısmı başka yerden satabilmeli miyim?
İşte o muhtemelen Apple'ın böyle upuzun bir lisans anlaşması vardır ya. Orada yok işte. Kafana göre fiyat falan belirleyemiyorsun veya işte indirimler yapıp Apple'ın da bu işten para kazanmasına engel olamıyorsun gibi durumlar söz konusu.
Ya Apple birazcık şey yaptı onu aslında, hani gevşetti. Ama tabii. Yıllık satışlar için gevşetti. Yani kendi yüzdesini azaltmış da falan.
Ya ilk yıl için ben senden %30 alırım, sonraki yıllarda %15'e indiririm falan diyor. Apple'da da bazı değişiklikler var ama işte işin içinde bir de Apple müziğin olması ve tabii. Bunun doğrudan Spotify'a rakip olması biraz soru işaretleri uyandırıyor. Hani hiç Apple müzik olmasaydı biraz daha belki, ya tabii orada satıyorsun, adama hakkını ver diyeceksin. Apple da kolaylık sağlamak istemiyor Spotify'a tabii. Çünkü bir yandan da başka ürünü var ona rakip olan.
Aynen. Evet. Diğer habere geçelim. Alibaba Yunos ile çalışan Oscar'ı tanıtmış.
İsim çok yaratıcı.
Oscar.
Nedir yani?
Ya yani bu şey abi, bu
araba mı?
Evet ama kendi kendine giden araba falan gibi düşünmeyin. Bu başka bir şey. Bu
ya bu araba sistemi aslında.
Evet. Hani, İşletim sistemi yapmışlar.
Multimedya sistemi gibi evet. Bir şey.
Internet of Things'in hani araba versiyonu. Senin araban sürekli internete bağlı ve bununla ilgili bazı hizmetler alıyor. GPS'inden tut işte haritasına kadar, yönlendirmesine, fotoğraf çekmesine.
Uzun vadede işte kendi kendine gitmeyi falan da belki entegre ederler. Hani Apple Car'ın bir benzeri diyelim. Tam aynısı değil.
Bunları yapan bir paket oluşturmuş adam sana. Bunu kullanırsan adı da işte Yunos. Onu da kullanan internet arabasından da Oscar demişler. Bakalım
Yunos nasıl da bu arada Android'den devşirme
evet, bir Android, işletim sistemi. Android doğru.
Ali Baba'nın da bu işlere girmesi de ilginç.
Yani.
İsim de bir garip, Ali Baba diye.
Çok parası var.
Çok parası var.
Zenginler evet.
New Horizons'ın uzatılmış görevi NASA tarafından onaylanmış. Ne demek bu?
Murat, birkaç gündem önce ya da daha önce tam hatırlamıyorum şimdi konuşmuştuk. Yeni bir hedef belirlediler diye evet. Kendilerine. NASA'nın onayı bekleniyordu. O onay da gerçekleşmiş. 2019 yılında 1 Ocak'ta muhtemelen çok daha uzak bir cismin yanından geçecekler ve çok daha küçük. Pluto'dan sonra oranın da resimlerini çekecek. Yeni Ufuklar Uzay Aracı. Bununla ilgili video çekmiştik. Merak edenler izlesinler. 2019'a da şurada ne kaldı? bir bölümde ona çekeriz.
Tabii.
İnsan oğlunun yakınından işte uzay aracı getirdiği en uzak gök cismi olacak. Garip bir ismi var hani 2014 MU69 falan gibi. Küçük tabii, büyük de değil. Ama Güneş sisteminin ilk oluşumuna dair falan ipuçları vereceği düşünülüyor.
Çin dünyanın en büyük radyo teleskopunu yapmış.
Evet, en yakın rakibinin iki katı Murat. Eskiden Arecibo diye bir uzay teleskobu vardı, radyo teleskobu vardı NASA'nın sık kullandığı. Çin bunun iki katını yapmış. Yaklaşık 30 futbol sahası büyüklüğünde. Hı. Yani bir dağın içine oyup, öyle düşün. Hani böyle çanak gibi bir dağın içine oyup radyo anteni koyduğunu düşün işte. Bildiğin çanak anten aslında, bir şey değil. Ve radyo frekanslarından falan etkilenmesin diye etrafındaki 5 kilometre çapındaki alanı da boşaltmış. Orada oturan birkaç köy varmış. Onlara işte para karşılığında başka yere taşımışlar. Bayağı yani şu anki Arecibo'nun çok çok daha ötesine. Hep şeyle anılıyor bu. Dünya dışı akıllı varlık arama seti projesiyle birlikte anılırdı. Ama sadece onunla değil, çok daha uzaktaki işte pulsarlar falan gibi başka gök cisimlerini falan da dinleyebiliyorsun bununla. Hmm. Biraz daha insanlığın ne denir, menzili gelişlemiş oldu.
2016 yılında bir saniye eklenecekmiş. Hadi bakalım. Ne olacak?
Evet, bu zaman zaman işte saatleri ayarlıyorlar falan ya, şeye eklenmesi gerekiyor. Yine bu sene denk getirebilmek için bir saniye yılın sonuna eklenecek. Artık bu ilk eskiden beri hani olan bir şey de, bu bizim dijital çağda geçen yıllarda işte çeşitli sorunlar oldu falan. Artık öğrenildi, ilk kez yapılmıyor. Dolayısıyla kimse bir şey fark etmeden herhalde gerçekleşecek.
Bununla ilgili de bir bölüm çekmiştik. Artık
evet,
saniye
artık
diye.
Saniye.
Hani
evet.
Neden olduğunu, ne sorunlara yol açtığını falan merak edenler, izlememiş olanlar varsa tekrar baksınlar.
Evet.
Bir saniye ekleniyor.
Oyun dünyasına geçebiliriz. Commodore 64'ün online oyunu Habitat yeniden çalıştırılmaya çalışılıyor. Şimdi şeye şaşırabilirler. Commodore 64 ve online kelimesi nasıl bir araya geliyor?
MMO.
Evet.
Online oyun var tabii orada da. İşte var da işte. Daha çok text bazlı.
Evet.
BBS oyunları falan. Bu MMO tarzı bir oyun var. Bu arada yani kimse bu oyunu hatırlamaz etmez. Bu oyun çıkmadı çünkü.
Tabii.
İşte bu sonradan bulundu. Böyle bir LucasArts zamanında böyle bir deneme yapmış. Commodore 64'ün modemi falan var. Hı hı. Onu da çok az kişi görmüştür, kullanmıştır ama var. Hani onu falan destekleyen böyle bir herkesin ortak paylaştığı bir ortama bağlanıp bir karakterinle gezinebileceğin, başka karakterle iletişim etkileşim kuracağın bir oyun. Habitat diye geliştirmişler zamanında. Piyasaya çıkmamış tabii ki. Yani zaten o kadar az kişinin oynayabileceği, hani Commodore 64'de olacak da modemi olacak.
Yani 1986 değil mi? 80'li yılların evet, sonundan bahsediyoruz yani. Hakikaten evet, az.
Bunu şey buldular hani, böyle bazı araştırmacılar var. Dergileri falan inceliyorlar. Çünkü bütün platformlarda demosu falan yapılmış, duyurulmuş, tanıtılmış ama çıkmamış oyunlar var. Bunları buluyorlar. Hatta kimi zaman programcısını falan buluyorlar. Adam diyor ki ya benim işte disketlerimde o vardı, tavan arasına bir bakayım falan diyor. Bir oyun çıkıyor ortaya öyle falan. Bu büyük bir başarı çünkü bunun bir de, bu sadece bir disket oyun değil. Bunun sunucu ya kısmı var. Onu bulmuşlar. Sunucuyu da elde etmişler. Ve çalıştırmışlar.
Evet.
Hatta kullanıma sundular herhalde.
İşte evet, onlar onunla uğraşıyorlar. Eski kodların çözülmesi, şusu busu derken bir şeyler olacak. Evet, modern zamana aktarılacak.
İlginç. Yani kimsenin oynayacağından değil de hani bir başarı olarak, teknolojinin geçmişine bir göz atma olarak ilginç bir şey.
Öyle. Şöyle diğer habere geçeyim. Valve'ın başı derde girmek üzere CSGO yüzünden. Biliyorsunuz onun bir böyle CSGO Counter-Strike bir çeşit kumara dönüştü. Bir, evet, bir yanıyla. Yani bir yanıyla eski bildiğimiz oyun, bir yanıyla değil. Ve bundan faydalanan siteler ortaya çıkmış. CSGO, Loto
nasıl
falan.
Nasıl kumara dönüştü yani? Ne oldu?
Ya oradaki eşyaların yani satılması.
Bir sandık.
Evet.
Sistemi mi ne var orada? Biraz şansa dayalı.
Şans oyunu oldu.
İçinden değerli item diyeceğim şimdi. Eşyalar çıkabiliyor falan. Dolayısıyla o bir alınıp transfer edilebiliyor galiba karakterler arasında.
Pazarı var.
İşte dolayısıyla o bir sektör oluştu. Bir şey oluşturdu. Pazar i̇şte oluşturdu.
Ama işte mahkemelik olacaklarmış. Çünkü bir yandan da işte bundan fayda sağlayan yan siteler oluşmuş. İşte
kumar oynamaya teşvik ediyor çocukları falan diyorlar.
Evet.
Hani çocuğu orada adam vursun diye bırakıyorsun bilgisayarın başına. Hani ama bakıyorsun bir de kumara da alışmış.
Evet.
Ya bir oyunda bu eşyaların karakterler arası aktarımına falan izin verirsen öyle bir tamam oyun bir anda büyüyor ama öyle bir cehenneme dönüştürtüyorsun ki
evet.
Oyunu. O üreticinin en başta vereceği çok önemli bir karar.
Ya sonra oradan sırf işte bu işlerden para kazanmak için
tabii.
Hile yapanlar mı dersin?
Çin'de mahkumlara zorla oynatıyorlardı evet. Adamlar işte item
vardiya yapıyorlardı sabah akşam
diye. Vallahi da şöyle hani bu bir tek CSGO'da olan bir şey değil. Bunu aşarlar kesinlikle ama bakalım nasıl.
Ya tabii şeymiş hani orada ya bu değirmenin suyu sizden geliyor. Hani başka şeyler siteler oynatıyor olabilir ama esas hani imkanı veren Valve diye Valve suçlanmış. Kötü tabii ya. Yani şeyi ben hayret ediyorum. Daha Türkiye'de hani birilerinin bunu keşfedip işte gençlere kumar tuzağı diye böyle hani bir haber yapmamış olması. Minecraft'ı biliyorsunuz neler geldi başına.
Ya biraz şimdi oyun bir kere CSGO yani çok oynandığını biliyorum da çok güncel bir oyun değil hani. Biraz da bu böyle oyunun derinlerinde dönen bir şey. Gözden kaçtı. Ama hani hırsıza akıl öğretme, yol öğretme. Hani bunu bir Habertürk bir haber alsın. Gençlere oyun kumar tuzağı diye senin dediğin gibi anında patlatır şeyi.
Evet.
Haberi.
Xbox One'a ilk universal Windows platform uygulaması gelmiş.
Evet bu universal uygulamalar Windows ve konsolda ve telefonda.
Evet.
Çalışacak. Hani düşünce bu, plan bu uygulamalar. Blu-ray player'ı Xbox One'a çıkartmışlar. Hani çok bir denemedir, bir şeylerin başlaması lazım ama.
Hani ufak başlıyor Microsoft.
Evet. Ya tabii artık biz Blu-ray player'ın da cihazın kendi içinde hani ister bilgisayar olsun, ister Windows PC olsun kendinden zaten desteklemesi gereken ya da olması gereken bir yetenek olarak görüyorum. Blu-ray uygulaması geldi de işte yazılım yüklendi falan filan hiç beni heyecanlandırmıyor.
Evet bir de dünden beri bir salgın var. Pokemon Go çıkmış.
Bir şekilde onu Türkiye'de normalde uygulama pazarında
yok.
Ama
APK
dosyasını bulup ya evet. Da cihazın bulunduğu ülkeyi farklı gösterip yüklüyorlar.
Ne yapıyorsun bu oyunda?
Ya şimdi Pokemon oyununda Pokemon'ları dağda tepede yakalıyordun. Sonra da eğitiyor muydun? Neydi? Pokemon eğitmeni Ash. Eğitiyordun. Burada işte hakikaten böyle şimdi telefonun kamerasını falan kullanarak şeyi görüyorsun böyle. Köşede senin evde köşede Pokemon var. Kameradan bakıyorsun ekranda. Orada duruyor.
Bu
i̇şte arttırılmış gerçeklik.
Arttırılmış gerçeklik.
Yani. Mantığıyla. Pokemon yakalıyorlar insanlar. Dağ tepe geziyorlar. Bir yandan iyi bir şey denebilir. Hani bu Google'ın Ingress denemesi vardı.
Aynı orada firma da, zaten bunu da geliştiren galiba.
Orada da şöyle bir güzellik vardı. Hani ben Ingress'le 15 dakika kadar uğraştım. Şeyi fark ediyorsun ya yolunu değiştiriyorsun. Yani eve giderken gittiğin yol diyene öbür sokaktan gidiyorsun mesela. Hani orada çünkü alacağın bir şey var. Ya da o işte araziyi 3 noktayı kapatınca arasını almış oluyordun falan gibi bir şeydi ya. Şey olarak iyi oluyor. Hani daha çok yürüyorsun. Hani eğer yürümen lazımsa birazcık daha fazla hareket etmen lazımsa hayatında. Bu oyunlaştırma güzel oluyordu. Ama tabii şimdi şu var hani mesela Ingress'te falan hemen şey başladı. Şimdi benim gibi eve giderken yolunu değiştiren adamlar falan bir yere kadar geliyor, tıkanıyor. Bir süre sonra hani otobüse binip Çorum'a gidenler başladı. Abi işte oradaki bilmem ne nodunu kapatacağız falan diye. İşi büyütenler başlıyor.
Pokemon'u da iyice büyütmüşlerdir herhalde. Çünkü bunun meraklısı çok.
Hani Pokemon'da da tabii şey var. Hani Facebook'taki haber akışı aralıksız bunun muhabbeti. Ya. Genelde herkes şey soruyor abi, karşıdaki kasabın içinde işte Pikachu var. Gidip alsam mı acaba? Hmm. Kasap da elinde satırla bekliyor.
Murat bir tane benim bilgisayarımın üstünde buldu ofiste. Evet. Oraya yerleşmiş.
İlk başta başladığın zaman çok yanında veriyor şeyleri, Pokemon'ları.
Başlayabil
diye. Sonra uzağa gidiyorlar. Ben şeyi tam tabii şu anda
bunu
bilmiyorum.
Bunu bulduktan sonra ne yapıyorsun?
İşte daha onu çözemedim. O kadar ilerlemedim.
Bunları biriktiriyorum Pokemon'ları.
Herhalde. Hepsinin çünkü ayrı özellikleri var. Bütün Pokemon'lar aynı.
Bir de şey okudum ben. Mesela şimdi Türkiye'de yok ama olan yerlerde de işte bazı müzelerde vesairede evet, falan daha çok olacakmış. İşte bazı suyla ilişkili olan Pokemon'lar su kenarlarında falan oluyormuş. Hmm. Ortalık yerde çıkmıyormuş.
İşte ben onu
falan
merak ediyorum. Oynayanlar
yani
söylesin.
Bizim Türkiye'de de böyle bir özelleşme şimdi, oluyor mu yoksa?
İşte desteklemiyor ya. Sen gidiyorsun APK'yı yüklüyorsun.
Ha, rastgele tamam mi çıkıyor? Neye yürüyorsun?
Bana biraz rastgele gibi geldi. Hani çok bir mantık göremedim. Yani çünkü çok saçma yerlerde çıktığı da oluyor.
Ama bir haritayı falan serverdan alıyordur.
Harita var ama işte ne bileyim. Yani şimdilik hani Pokemon'ların türediği yerlere de bir mantık göremedim.
Vallahi şimdi bu telefona baka baka yürürken Pikachu bulacağım diye ezilmeyin de.
Evet.
Denize düşmeyin, köprüden uçmayın. İstediğiniz kadar oynayın, hani bir zararı yok ama. Evet. Ne olur kafayı kaldırıp sağa sola bakın.
Klasik oyunlara göre iyi sonuçta. Seni gezmeye, dolaşmaya sevk ediyor.
İşte değişik uygulamalar bunlar. Geo location temelli. Değişik şeyler, daha ilginçlerini de göreceğiz.
Ama ben şunu söyleyeyim size, hani bu oyunu oynarım, kilo veririm diye bir şey düşünüyorsanız öyle şeyler yok yani.
Yok tabii ki de, yani bir harekettir. Ha, bunun da tabii ne oldu, o kadar adam geziyor dolaşıyor, Pikachu'yu bulacağım bilmem ne. Başka Pikachu'dan da bildiğim yok. Ne?
Hakikaten abi.
Charmander mi ne var? Ejderha gibi bir şey.
Ben hiçbir şey izlemedim.
Neydi? Psyduck var. Psyduck.
Hiçbir fikrim yok.
Şimdi Psycho'daki bulacağım diye geziyor dolaşıyor. Sonra ne oluyor? Orada acıkıyor. Büfeden 3 tane sosisli yiyor. gitti tabii yaptığın antrenman. Bununla kilo verilmez de. Ama ileride bununla kilo verdiren bir şeyler de işte bu sistemle Pikachu'yu falan çıkar aradan bir şeyler olur işte. Olabilir. Çünkü bak, çocukları evden çıkartmak, çocukları hareket ettirmek ciddi bir sorun haline gelecek.
Evet.
Çünkü geldi çocuk zaten bugün, geleceği bırak hani, geldi yani çoktan.
Bugün çocuk çünkü televizyon karşısında 24 saati geçirebiliyor. Çünkü bir sürü kanal var. Yani bizim çocukluğumuzda televizyon kapanıyordu. Akşam 6'da mı 7'de mi ne açılıyordu. İstemesen de bir sıkılıp bir harekete geçme durumun vardı. Günümüzde televizyon, çocuğun bir elinde telefon, diğer elinde iPad. Niye çıksın ki evden? En baba oyunlar. Arkadaş mı arkadaş dersen Facebook'tan mesaj at, like yapsınlar falan. Niye çıksın evden işte? O yüzden böyle oyunlaştırma, daha zekice, daha ilginç projeler teşvik edilmeli belki de.
Evet.
Ha, çocuğu evden çıkartmak için böyle şeyler icat edilmesi ayrı bir dram.
Tabii.
O ayrıca tartışılır.
Doğru.
Hani ilerledik mi, geriledik mi?
Ya.
O ayrıca tartışılır.
Evolve free to play oyun modeliyle tekrar şansını deneyecekmiş.
Evet, bu benim en şaşırdığım, en hayal kırıklıklarımdan birisi oyun dünyasında. Evolve çıkmadan önce deli gibi büyütüldü. Bizim de ilgimizi çekti. Biz de takip ettik. Oyun çıktı. Ya 2-3 gün içinde herkesin gündeminden düştü.
Evet.
Hani bir hafta 10 gün demiyorum ya. Evolve, ben şeyi takip ediyorum. Hani çevremdeki insanların konuşmasını, bizim izleyicilerin konuşması benim için bir kriter. Hani ben satış raporlarına falan erişilebilecek tabii ki durumda değilim. Ya Evolve insanlar umurunda bile olmadı ya. Kimsenin gündemine gelmedi Evolve. Kimse oynamadı. Yani şey de mesela benim için bir kriter. Şimdi oyun platformları artık sosyal. PlayStation 4'te, Xbox'ta arkadaşlarının da görüyorsun, ne oynadığını falan görüyorsun. Bir kişi oynamıyor. Steam'de görüyorsun. Bir kişi Evolve oynamıyordu. Yani benim Titanfall da biraz böyledir ama Evolve, yani Titanfall'ı insanlar en azından merak edip bir gün 2 maç, 3 maç oynadılar. Evolve'u hiç umursamadılar bile. Şimdi Evolve işte artık hani bu oyunu parayla satabileceklerinden umudu kaybetmişler. oyunu bedavaya çevirip hani oyun içi bir şeyler satma falan yöntemiyle, free to play sistem mekanikleriyle.
Tutar mı sizce?
Ya bilmiyorum. Kimse
yani tutsaydı şimdiye tutardı bence de. Yani bu bedava olsa da kim niye dönüp baksın ki?
Birazcık galiba insanlar şeyden de sıkıldı. Şimdi 4 kişi ortak macera. Bu Left 4 Dead'de başladı. Daha önce de tabii co-op oyunlar vardı ama Left 4 Dead'de tam oturdu.
Evet.
Çok oynandı, çok sevildi. Left 4 Dead 2 geldi. Aynı şekilde devam etti. Ama biraz da galiba artık sonra sıktı. Evolve'da tam ilginç bir şey öneriyordu. 4 karakter, bir tane çok çok büyük canavar var tek başına. 4 kişi onu yakalamaya çalışıyor. O da kaçmaya ya da işte onları yok etmeye çalışıyor canavarda. İlginç bir şeydi ama yeteri kadar ilginç değilmiş demek ki.
Öyle. Ya ben şey istemiyorum abi. Hani bazı oyunların artık oynanabilmesi için ya da oyunun içinde bazı modların kesinlikle arkadaş gerekiyor.
Evet.
Kesin ve konuşacaksın. O yüzden arkadaş evet. Zaten iletişim gerekiyor.
Evet.
Ben öyle oynamıyorum. Tanımadığın adamlarla oynanmıyor değil mi?
Arkadaşlarınla oynaman gerekiyor. Çünkü tanımadığın adam daha çok o online mecrada çocuğa dönüşüyor. Hakikaten hani kulaklıktan gelen sesler, bakıyorsun karşı taraf çocuk yuvası. Oynamıyorsun tabii, bırakıyorsun ya. Hani olmuyor. Grubun varsa, gruptaki herkes de aynı platform, aynı oyun varsa tamam, ideal durum oluşuyor. Bugün işte Destiny'de klanlar var, gruplar var. Adamlar oluşturmuşlar 5 kişi, 10 kişi. Herkes aynı platformda, aynı oyuna sahip. Oynuyorlar, zamanla birbirleriyle randevuleşiyorlar, beraber giriyorlar, oynuyorlar. Ama olmuyor işte, her zaman bunu yapamıyorsun ki. Ben gecenin kör saatlerinde oyun oynuyorum. Ben oynarken bütün arkadaşlarım uyumuş oluyor. Hı. Onlar oynarken ben başka bir şey çalışıyor oluyorum falan. Olmuyor bir türlü. Herkesin farklı farklıdır.
Evet.
Şikayeti ama başkalarıyla oynamak zor.
Blizzard hile yazılımı üreten firmayı mahkemeye veriyormuş. Şimdi onların da Overwatch falan çıktı. Evet. Zaten olayları online artık uzun süredir. Buralarda hile yapmaya yarayan yazılımları üretenlere şimdi, hani adamlarla zaten uğraşılıyor. Hani hile yapanları atıyor, banlıyor, bir şey yapıyor ama evet. Sonu yok.
Fazla oyuncuyu atmışlar. Sınırsız
evet.
Yasaklamışlar.
Adamın geri gelmesine engel olamıyorsun ki, adam başka hesap alıyor, geri geliyor.
Oyunu bir daha alıp da geri geliyor.
İşte oyunu yani. Bir daha alıp geri geliyor. Şimdi o yüzden köküne inelim demişler. Onun da bir firması varmış, yani adı sanı belli olan.
İşte o firmalar abonelik usulü satıyorlarmış zaten uygulamayı. Hile şimdi, yapın bununla alın
evet,
diye.
Evet, buna dava açacaklarmış.
Daha önce bir açmışlar ama başarılı olamamışlar, kaybetmişler. Şimdi bir daha şanslarını deniyorlar.
Evet. İnşallah kazanırlar, ne diyelim. No Man's Sky tamamlanmış. Gold olmuş.
Beklediğimiz oyunlardan birisi. İnşallah bir Titanfall Evolve'da bu ya, olmaz. Çünkü
çok
neyi heyecanla beklesek sonra üzülüyoruz. Evet. 9 Ağustos'ta çıkıyor. Bu PC'de de var bildiğim kadarıyla.
PlayStation ve PC.
PlayStation'da da var. Herkes şimdi oynayabilecek.
Tam olarak ne oyunu? Ben şeyi hatırlıyorum. Burada sınırsız evren olacağını biliyorum evet, da kurası, ne yapacağız biz bu evrende?
Yeni gezegenler keşfediyorsun.
Keşif oyunu ya.
İsim veriyorsun.
Evet.
İlk sen bulduysan o gezegene isim veriyorsun.
Bir teknoseyir gezegene yapalım Levent abi.
Yani sıkılmaz mısın yani? Hani geziyorsun, ne diyorsun
i̇şte
falan.
İşte sıkılmayacak mı? Mısın? Çünkü bir de şey var. Bunun bir...
Yani savaş mavaş bir şey, bir mücadele.
Tabii ki o tarafları da olacaktı da bunun şeyi, güzelliği şu. Evren kendi kendini yaratıyor. Yani adam sana işte 30 tane gezegen çizip bunları keşfet demiyor.
Tabii tabii.
Böyle bir ilginç
yani gezegen yaratma olarak motoru yapmış
evet,
adamlar.
Aynen. O yüzden biz de merak ediyoruz tabii nasıl işleyecek bu işler diye.
Ya şimdi bu Elite'in falan
benzeri.
Biraz daha keşife dayalısı. Şimdi öyle binlerce gezegenin olduğu falan bir oyun dünyasını tabii önceden programlayarak yapamıyorsun.
Tabii.
Matematiksel olarak yani depolaman mümkün değil çünkü.
Tabii,
burada
tabii.
Hakikaten bütün bir evrenden hadi galaksi diyeyim, hadi biraz kısayım. bütün bir galaksiden söz ediyorsunuz. Yani Blu-ray'e falan sığmaz. Matematiğe o zaman o yüzden bırakacaksın. Yer çekimini atmosferi falan rastgele oluşturacak. Rastgele değil de tabii belli şeylere tabii, bağlı. Tabii. Kriterlere bağlı oluşturacak.
9 Ağustos'ta çıkıyormuş. Bu haberde ilginç bir ayrıntı var yalnız. 3 yıldır bir hukuksal mücadele sürdürüyorlarmış. Gecikmede biraz da onun payı varmış. No Man's Sky ya. Sky TV dava açmış. Sky kelimesini kullanamazsınız diye. Oh. Adamlar diyor ki kelimeyi almışlar diyor. Sky Drive hikayesi de aynıydı hatırlarsınız.
Evet.
3 yılın sonunda bunlar başarılı olmuşlar. Kazanmışlar. Adamlar diyor kelimenin haklarını aldıklarını zannediyorlar diyor. Yani bu oyun biraz da o yüzden gecikmiş. Hukuksal mücadelenin sonuçlanmasını mı ne beklemişler?
Microsoft'un baş edemediği şeyle bunlar nasıl baş etmiş onu da anlamadım.
Microsoft herhalde uzatmak istemedi. Herhalde. O SkyDrive'ı OneDrive yaptı.
Yalnız bu Sky TV ne kadar saçma ki. Yani sen No Man's Sky'ı gidip nasıl dava edebilirsin ki Sky'ı kullanıyor diye.
Almış. Onu patenti verene soracaksın. Hani ya da işte.
Patenti yani isim hakkı. İsim hakkı Sky TV olarak aldın da. Ben oyun yapıyorum. Gökyüzü kardeşim bu. Yani çok genel geçer bir kelime. Sen nasıl engel olursun ki bana?
İşte Allah'tan yani olamamışlar.
Ama 3 yıldır da uğraşıyormuş adamlar. Ya. Oyunun geliştirilmeye başlamasından beri peşimizdeler diyor adam.
Microsoft Xbox Play Anywhere sistemiyle ilgili bazı değişiklikler yapmış. Ek bilgiler vermiş.
Evet şimdi bir kere bir netleştirme yaptılar. Şimdi ilk yaptıkları açıklamalarda bundan sonra Microsoft Studios'un yayınlayacağı her oyun hem Xbox'ta hem PC'de çalışacak. İşte Play Anywhere'ı destekleyecek ve birini aldın mı öbür platformda da oynayabileceksin ücretsiz şeklinde gözüküyordu. Bunu hani ya yani bundan sonra çıkacak her oyun böyle olacak değil aslında gibi. Biraz rotuş çektiler. Hani eksklusif dediğimiz PC'ye özel ya da Xbox'a özel oyunlarda Microsoft'tan çıkabilir. Şaşırmayalım.
İyi de bu E3'te yapmışlardı değil mi bu tanıtımı?
Evet, evet.
Orada bütün böyle gümbürtüyü kopardılar.
Orada duyurduklarının hepsi Play Anywhere'di. Tamam. Ama gelecekte de hepsi böyle olacak değil. Yani öyle anlaşıldı ama öyle değil diyorlar. Hmm.
Yani kendilerini de sınırlamak istememişler anlaşılan. Evet.
Ya da şey olur belki hani bir oyun özel bir şeye gerek duyar PC'de ya da konsolda.
Ha, öyle
hani birebir özel bir şimdi bugün uçuş simülasyonunu konsolda nasıl yapacaksın? Klavyedeki bütün tuşlar kullanılıyor. Çalışıyor. Mesela öyle bir şey çıkarttı evet. Microsoft ki Microsoft Flight Simulator aslında hani Microsoft'un da öldürmüş olsalar da. Onu nasıl konsolda çıkaracaksın falan.
Evet.
Hani orada bir herhalde düşündükleri bir şeyler var ki evet. Ya öyle her şey öyle olacak değil diye bir netleştirdiler.
Ya da şey mi olabilir mi? Hani yarın öbür gün adamın biri şey ya bu oyun telefonda çalışmıyor falan diye yükleyemiyorum.
Telefonu zaten şey yaptıkları için harcadıkları için onu çok düşünmüyorlar herhalde ama 13 Eylül şeyin başlaması. Bir de tarih artık. Evet. Sarf edildi. İyi 13 bakalım. Eylül'de başlıyor. Şeyini beraber göreceğiz.
13 Eylül'de bir oyun mu tanıtılıyor yoksa?
Valla Eylül ayında zaten o kadar çok oyun
tabii.
çıkacak ki.
Eylül, Ekim.
Yani 13 Eylül'e özel bir şey var ama büyük olasılıkla tabii ki bunu bir oyunla falan birlikte tanıtacaklardır. Hani çünkü şey saçma olur. Hani yoktu şimdi.
Başlattık hadi
evet,
diye.
Evet, başlattık. Onu kesin bir oyunla falan. Eylül ayında benim bildiğim Gears of War falan geliyor. Forza Horizon geliyor zaten.
Onlar da falan belki demek ki o zaman.
Forza Horizon 3 geliyor. Gears of War 4 var. Halo Wars 2 var. Var. Eylül ayında ciddi oyun yağmuru var. Ona denk getirecekler demek.
Evet. Minecraft film oluyormuş 2019'da.
Bu da adet oldu. Oyunların filmleri çıkıyor. Warcraft var değil mi şu anda?
Warcraft oynuyor.
İzlediniz mi? Duydunuz mu?
Yok ben izlemedim.
Yok ben de seyretmedim. Merak ediyorum ama.
Minecraft'ta nasıl oyun yapacak şey film yapacaklar?
Valla Battleship yani Amiral Battı'ya yaptılar. Minecraft'ta da yaparlar ne bileyim duvarcı ustası yaparlar. Tuğla sana tuğla koyar. Yani Amiral Battı'nın filmini yaptılar ya. Ya şey gerekmiyor ki bu şeye benziyor. Şimdi oynadığımız bir sürü oyunun geçmişte oynadığımız ama hani kapsamlı falan bir sürü oyunun Game Boy versiyonu var. Ya inanamıyorsun hani Mortal Kombat 9 var. Evet. Nasıl olur ya diyorsun. Bakıyorsun alakasız bir oyun hani. Adı şey ama. Mortal Kombat 9 adı. Ya da ne bileyim işte adı Destiny. Tamam, bu isimleri şimdi örnek olsun diye söylüyorum. Hani diyorsun ki ulan Game Boy'da nasıl Destiny olur diyorsun. Bakıyorsun adam öyle bir Endless Runner gibi bir şey yapmış. Hani birazcık aynı logo, aynı karakterler. Adını Destiny koymuş. Atari 2600'de Halo var ya.
Ne?
İyiymiş.
Adamın biri ben yaparım dedi yaptı. Öyle bir Master Chief gibi bir karakter var. Atıyorsun vuruyorsun birilerine. Hani olabilecek en ilkel oyun ama hani yapmış. Yeşil bir karakter yapmış. Sarı şey olan göz hani vizör denen. Güneşli olan falan yeşil bir karakter yapmış. Eline tüfek vermiş oldu. Yani Master Chief. Tamam. Halo.
Şimdi o zaman hani böyle bir hayatta kalma filmi olacak. İsmi Minecraft mı olacak?
Ha olur. Bir şey ne bileyim ya öyle bir şey. Minecraft'ta sonuçta bir zombiler mombiler var.
Tabii.
Gece geliyorlar. Geceye hazırlanıyorsun. Aslında onun üzerine.
Bir film. Ama görüntüler piksel olmaz herhalde.
Herhalde. Onu satamazlar. Belki bir kısmını yaparlar. Doom'un filminde bir 3-4 saniye şeydi ya, first person'dı ya.
En güzel yer orasıydı.
Belki bunda da böyle bir pikselleşme şey adam fenalaşıyor. Gerçeği kare kare görüyor. Yaparlar. Neyse nasıl olsa seyretmeyeceğiz. Niye konuşuyoruz? Minecraft.
Evet. Türkiye'de sinemalara izin alabilir mi acaba?
He,
bir de onun tartışması olur.
Bak oyunu yasak, filmi nasıl oynayır? Şimdi de filmle zehirleyecekler gençlerimizi.
İsmi değişir. Yani zaten bizimkiler isim değiştirmeyi biliyor.
Çılgın tuğlacak. İsmi ne olacak? Kesin çılgınlı bir şey olacak. Evet. O kesin. Çılgın madenci. Minecraft ama madenci işte.
Evet.
Burada da ben sana senaryo yazayım işte. Adam maden kazıyor. Oradan canavar çıkıyor bilmem ne. Kaçıyor ediyor. Ağzını sıvıyor şeyin madenin ağzını. Tuğlayla örüyor. Ha işte yaparsın.
Evet haberler bu kadar. Bardak operasyonumuzu sürdüreceğiz önümüzdeki haftadan itibaren. Şimdi bayram arası vermiştik.
Evet.
Porselen bardaklarımız satışta almayı unutmayın. Bunun dışında söylemek istediğiniz bir şey var mı?
Vallahi geçmiş bayramını kutlarız.
Evet.
İzleyicilerin, dinleyicilerin. Bayram sonrası TeknoSeyir normal yayın akışına.
Evet, dönecek.
Dönüyor. Bayramda mini tatil yaptı.
Hı hı.
Bir gün var, bir gün yoktu.
Öyleydi, evet.
Bayram sonrası bahane yok. Normal yayın akışı sürecek.
Öyle. O zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyoruz.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.